Ay Vadisi. Jack London.
Ayrım 65.
O zaman Saxon bu kanıda Bay ve Bayan Hastings'lerin sözlerini anımsadı ve sohbet uzadı da uzadı. Sonunda artık yerinde duramayan bile söze karıştı. Küçük koyun öbür yanında bulunan çiftlikle ilgili her şeyi öğrenmek istiyorduk. Sahibi kim? Satmaya niyeti var mı? Kendisini nerede bulabiliriz? Ve başka şeyler. Bayan Hale ayağa kalktı, Saxon'un elini tuttu. Gidip Edmund'u görelim dedi. İki kadına tepeden bakan Bilim, doğrusu diye aykırdı. Ben Saxon'u kısa boylu sayardım, oysa sizin iki katınız. Ufak tefek kadın bu söze güldü. Efendim siz fazla boylusunuz da ondan, ama Edmund sizden de uzun, omuzları da sizinkinden daha geniş. Aydınlık bir vestibülden geçtiler. Ev sahibi kocaman bir sallanır koltukta uzanmış, okumaya dalmıştı. Yanı başında kırmızı boyalı küçücük bir salıncaklı koltuk daha vardı. Öylesine küçük ki beşikten farkı yoktu. İnanılmayacak irilikte tüyleri çizgili bir kedi sahibinin bacağı üzerine boydan boya uzanmış, başını dizine yaslamış, gözlerini şöminedeki ateşe dikmişti. Konuklar odaya girince oda sahibi gibi başını çevirip baktı. Saxon'un bakışı Bay Hale'in nurlu yüzünde, tatlı gözlerinde gezindikten sonra ellerine indi. Onların nazikliğine bir kez daha hayret etti. Bu eller sevgi anlatan ellerdi. Bu eller asla varlığını aklından bile geçirmediği bir insan tipinin elleriydi. Carmel'deki keyifli grubun hiçbir üyesi bu tipte bir adama rastlanabileceğini duyurmuş değildi. Onlar sanatçıydı, buysa bilgindi, filozoftu. Carmel'dekilerde gençlik tutkuları ve çılgın isyanlar kaynıyordu. Bunda bilgeliğin iyilikseverliği, hoşgörüsü bir huzur havası yaratıyordu. Bu yumuşak, bu hünerli eller, bütün acı deneyler içinden yaşamın yalnızca tatlı yanlarını elemiş, güzelliklerini almıştı. Saxon içtenlikle severdi Carmel'lileri ama içlerinden bazılarının, özellikle tiyatro eleştirmenleriyle demir adamın o yaşa gelince ne duruma düşeceklerini düşünürken ürperdiğini duydu. ''Bu sevimli çocukları sana getirdim Edmund'' dedi Bayan Hale. ''Madranyoslar çiftliğini satın almak istediklerini söylersem inanır mısın? 3 yıldır bu çiftliği arıyorlarmış. Bak şu işe, bizim de 10 yılımızı Trillium Covert'ı aramakla geçirdiğimizi söylemeyi unuttum onlara. Bütün bunları anlat. Umarım Bay Naismith satmaktan caymamıştır.'' Saxon'la Billy basit, kaba sandalyelere oturdular. Bayan Hale o küçücük salıncaklı koltuğun içine yerleşti. Mini mini elini Edmund'un avucuna koydu. Saxon hem konuşmaları izliyor hem de gözlerini bu kitapla dolu ağır başlı odanın içinde gezdiriyordu. Ağaç ve taştan oluşturulan basit bir yapının onu tasarlayıp uygulayanın düşüncesini nasıl yansıtabildiğini anlamaya başlıyordu. Büroya, koltuğa, çalışma masasına, yandaki odada karyolanın yanında duran büyük rahleye bakıyor, bütün bunları, mobilyaları bile bu ince nazik eller yapmış diye düşünüyordu. Yatak odasında da sıra sıra kitaplar ve yeşil bir abajur vardı. Madranyoslar çiftliği sorununa gelince kolay diyordu Bay Hale. Yaşlı Naismith onu satmak istiyordu. 5 yıldır vadinin aşağısından fışkıran maden sularını şişelemeye giriştikten beri çiftlikten kurtulmak istiyordu. Bu çiftliğin sahibi olması mutlu bir rastlantıydı. Çünkü o dolaylarda bulunan bütün diğer araziler bir Fransız göçmenin malıydı. Bu Fransız köylülerin toprağa karşı duydukları geleneksel tutkuyu hastalık derecesine vardırıyordu. Malı üzerine titreyen bir cimriydi ve bir karış toprağını kimseye vermezdi. Mesleki yetenekleri yoktu, üstelik yaşlı ve inatçıydı da. Toprağı üzerinde zar zor geçinip gidiyordu. Herkesin kafasını şu soru kurcalıyordu. Acaba önce ölür mü yoksa önce iflas mı eder? Naismith Madronyoslar çiftliğinin satış fiyatını 5 dekarı 50 dolar olarak saptamıştı. Tümü 10 hektardı, 1000 dolar ederdi yani. Tarım yatırımı olarak eski yöntemlerle bir kazanç sağlamazdı ama iş olarak denenebilirdi. Çünkü vadinin üstünlükleri dış dünyaya yayılmak üzereydi. Yazlık ev yaptırmak için daha güzel bir yer düşünülemezdi. Nefis bir iklimde mutluluk ve neşeden payını alma bakımından istenilen paranın 1000 katına değerdi orası. Bay Hale, Naismith'in ödemede akla uygun bir süre tanıyacağını biliyordu. Satışta kendilerine öncelik tanıyan 2 yıllık bir kira sözleşmesi yapmalarını salık verdi. Çiftlik satın almaya karar verdikleri takdirde o zamana dek ödedikleri kira bedellerini satış tutarından düşeceklerdi. Nesmith eskiden bir İsviçreliye buna benzer koşullar ile sürmüştü. İsviçreli ayda 10 dolar ödüyordu ama karısı ölünce gitti. Bay Hale çok geçmeden birinin kafasını bir şeyin kurcaladığını sezdi. Ne olduğunu anlamıyordu ama arka arkaya sorular sorarak durumu çözdü. Biri de eski öncülerin saplantısı vardı. O da uçsuz bucaksız araziler düşlüyordu. Hayvanlarının dizi dizi sıralanmış tepelerde otlamalarını istiyordu. Ve en az 80 hektar arazi istiyordu. Edmund tatlılıkla. Ama oğlum dedi. Sizde bunca toprak yok ki. Görüyorum ki yoğun tarım sisteminden anlıyorsunuz. Aynı yöntemi at yetiştirmekle de uygulamayı düşündünüz mü? Bu yeni düşünce karşısında Billy'nin ağzı bir karış açık kaldı. Düşünceye kafasında evirip çeviriyor ama iki yöntem arasında benzerlik göremiyordu. Gözlerinde kuşku vardı. Doğrusu bunu nasıl yapılacağını bana göstermenizi pek isterdim dedi. Yaşlı adam usulca gülümsedi. Şimdi göreceğiz. Bir kez 10 hektar araziye gereksiniminiz yok. Kendi zevkiniz için istiyorsunuz. Başka bir işe yaramaz. Çayır 2,5 hektardır. Oysa sebze yetiştirerek hayatınızı kazanmak için size gereken toprak 1 hektardan çok değil. Kaldı ki karınızla ikiniz sabahtan akşama dek çalışsanız bile gene de o 1 hektarı gereğince işleyemezsiniz. Kaldı 1,5 hektar. Bu 1,5 hektarı sulamak için kaynakların suyu yeter de artar bile. Hayvan yemi olarak yılda bir kez ot üretmekle yetinmeyin. Vadinin eski moda çiftlikleri öyle yaparlar. Çayırınızı da bostanınız gibi işletin. Yıl boyunca yemlik ot yetiştirerek azami verim alın. Bunun için sulayın, gübreleyin, sırayla ayrı cins otlar yetiştirin. O 1,5 hektar toprak doğumlanmamış, bakımsız, tanrıya bırakılmış engin otlaklardan daha çok sayıda at doyurur. Düşünün bunun üzerinde. Bu sorunu konu alan kitaplar veririm size. Alacağınız ürünün verimini önceden kestiremem. Bir at ne kadar ot eder onu bilmiyorum. Sizin işiniz bu ama ben şuna inanıyorum ki o 1 hektarlık sebze bahçesiyle sizin yerinize uğraşmak ve karınıza yardım etmek için bir adam tutsanız bile 1,5 hektarlık otlağınızın besleyebileceği sayıda ada sahip olduğunuz zaman işiniz başınızdan aşkın duruma gelmiş olacaktır. Ve daha çok sayıda at besleyip servetinizi artırmak için başka araziler aramanın sırası gelmiş olur. Tabii eğer mutluluğu bunda buluyorsanız. Billy anladı. Coşkunlukla, ''Siz yaman bir çiftçisiniz.'' diye haykırdı. Edmund gülümsedi, karısına baktı. ''Sen ne dersin? Düşünceni söylesene Enid.'' Ufak tefek kadının mavi gözleri için için ışıldadı. ''O hiç elini suya sokmaz. Ömründe toprağa işlemiş, kazma sallamış adam değildir ama bilir.'' Eliyle duvarları süsleyen kitapları gösterdi. ''Çağın ilerleyişini izler. O bir öğrencidir.'' Güneşin altında nice yararlı yenilik varsa bilir, öğrenir. Bütün işi okumaktır. Okumak ya da ağacı işlemek. Dolsey'i unutma diye anımsattı Edmund. Enid güldü. Evet, bir de Dolsey'e bakar. Dolsey bizim inek. Jack Hastings'in en büyük sorunu şu. Edmund mu daha çok sever Dolsey'i yoksa Dolsey mi Edmund'ı? Jack bu konuda bir karara varmış değildir daha. Edmund San Francisco'ya gittiği zaman Dolsey sırılsıklam mutsuzdur. Eve dönünceye dek Edmund da öyle. İnanın Dolsey yüzünden kıskançlık nöbetleri geçirmişimdir. Ama şunu söylemeliyim ki Edmund herkesten iyi anlar onu. Bay Hale doğruladı. Kişisel deneyimle bildiğim tek pratik konu bu. Jersey inekleri konusunda bir uzmanım ben. Bu konuda tam bir güvenle danışabilirsiniz bana. Kalkıp kitaplığına gitti. O zaman daha iyi görebildiler ne güzel adam olduğunu. Bir yandan kitapları karıştırıyor, bir yandan da Saxon'un sorusunu cevaplandırıyordu. Hayır, sivrisinek yoktu. Ancak bir yaz 10 gün süreyle güney rüzgarı esmiş, görülmedik şeydi bu ve San Pablo'dan birkaç sivrisinek getirmişti buralara dek. Size gelince bu vadinin yaratıcısı sizdi. Sonoma Dağı'nın gerisindeki konumundan ileri geliyordu sis ve hemen her zaman yüksek tabakalarda beliriyordu. Okyanus rüzgarının 40 mil uzaktan önüne kalktığı sis gelip dağa çarpıyor ve hava akımlarına kapılıp çok yükseklere çıkıyordu. Ha, bir şey daha vardı. Trillium Covert ve Madranyoslar çiftliği dar bir sıcak bölgenin sınırları içinde bulunuyorlardı. Bu nedenle kışın sabahları don yaparken ısı vadinin kalan bölümünden sürekli birkaç derece yüksek olurdu. Bu bölgede don olayı çok önder görülürdü. Kanıtı da şu ki orada bazı narenciye türleri başarıyla yetiştiriliyordu. Edmund kitaplar arasında aradığı, taradığı, ayırdıklarını bir yana yığdı. Sonra yığının tepesindeki kitabı açtı. Bolton Hall'un Üç Dönüm ve Özgürlük adlı yapıtıydı. Kitaptan Edmund bir çiftçinin öyküsünü okudu. Bu çiftçi 10 hektarlık bir araziyi eski yöntemlerle işlerken yılda 650 mil yol tepermiş ve aldığı ürün topu topu 3750 hektolitre patatesmiş. Oysa modern bir çiftçi aynı miktar ve daha kaliteli patates yetiştirmek için yalnızca 2,5 hektar arazi işler ve 200 mil yürürmüş. Ve bu seçme ürün öbür çiftçinin elde ettiği kazancın kat kat üstünde para getirirmiş ona. Saxon Edmund'un ödünç verdiği kitapları aldı. Billy'nin kollarına yağarken adlarını okudu. Wiskins'in Kaliforniya meyveleri, Wiskins'in Kaliforniya sebzeleri, Brooks'un gübreleri, King'in çiftlikte kümes hayvanları, Propotkin'in tarlalar, fabrikalar ve dükkanları ve çiftlik hayvanlarının beslenmesi hakkındaki derginin 22. sayısı. İstediğiniz zaman gelip başka yayınlarda alabilirsiniz dedi Bay Hale. Çiftlikleri çekip çevirmek, bakımını sağlamak konusunda yüzlerce cilt kitabım vardır. Bütün tarım dergileri de gelir bana. Ve kapının eşiğinde arkalarından bağırdı. Zamanınız olursa gelin de Dönsü ile tanışın. Bayan Mortimer tohum katalogları ve tarım kitapları ile yüklü olarak geldi. Saxon'u Edmund'un ödünç olarak vermiş olduğu kitaplara dalmış buldu. Saxon ona çiftliği gezdirdi. Bayan Mortimer her şeyi çok beğendi. Kira bedelini ve satış fiyatını da uygun buldu. Şimdi bakalım neler var yapılacak. İkiniz de oturun. Bu bir savaş konseyidir. Ve eğer yeryüzünde size öğüt verecek biri varsa o da benim. Büyük bir kentin kitaplığını yeniden kuran, baştan başa kataloğunu hazırlayan bir kimse sizi hemen harekete geçirebilecek güce sahiptir gençler. Söyleyin bakalım şimdi, işe nereden başlıyoruz? Soluk almak ve düşünmek için durdu. Önce size şunu söyleyeyim ki Madranyoslar çiftliğini almakla iyi bir iş yapmış oldunuz. Topraktan, güzellikten ve iklimden anlarım. Madranyos çiftliği bir altın madenidir. Bir servet saklıdır bu çayırda. Çift sürme konusunu sonra ele alacağım. Her şeyden önce işte toprak. Sonra ne yetiştireceksiniz? Geçiminiz için gerekli olan besinleri mi? Tamam, sebze mi? Elbette, sebzeler yetişti. Ne yapacaksınız onları? Satacaksınız. Kimi? Bakın benim gibi yapın. Aracıları kaldırın ortadan. Doğrudan doğruya tüketiciye satın. Alıcı bulmak için reklam yapın. Vadiden geçerken buradan birkaç kilometre uzaklıkta biliyor musunuz ne gördüm vagonun penceresinden? Oteller, kaplıcalar, içmeceler, yazlık ve kışlık tatil yerleri, kalabalık çarşı, pazar. Kim besliyor bu çarşıyı? Gözlerin boşun aradı sebze bostanlarını. Billy, koşun atlarınızı, hazırlanın. Yemekten sonra hemen bizi, Saxon'la beni şöyle bir dolaşmaya çıkaracaksınız. Siz başka şeye karışmayın, gerisi bekleyebilir. Gideceği yerin adresini almadan yola çıkılır mı hiç? İşte biz biraz sonra adresi aramaya çıkacağız. O zaman işin neresinde olduğumuzu bilecek, ona göre yola koyulacaksınız. Ama Saxon onlarla birlikte gitmedi. Uzun süre boş kalmış olan evi temizlemek, Bayan Mortimer'e yatak hazırlamak gibi bir sürü iş vardı yapacak. Konukla bile eve döndüklerinde yemek saati çoktan geçmişti. Bayan Mortimer içeri girer girmez, "Amma da şanslısınız çocuklar!" diye haykırdı. "Bu vadi uyanmaya başlamış. İşte size pazar, hem de rakipsiz bir pazar. Ben anlamıştım bu içmelerin yeni açıldığını. Serint, Boyas alıcaları, Elverano kaplıcaları ve daha bir sürü var oralarda. Kapınızın dibinde Glen Allen'da 3 tane de küçük otel vardır. Bütün patronlar ve yöneticilerle konuştum. Billy hayranlıkla övdü konuklarının becerikliğini. Peri'den farkı yok dedi. Tanrı'nın yanına varıp iş önermekten bile çekinmez. Onu görmeliydin bir Saxon. Bayan Mortimer iltifatı kabul etti. Zaman yitirmeden konuşmasını sürdürdüm. Peki sebzeler nereden geliyor? 12 ila 15 mil uzaktan arabalarla taşınıyor. Sen Roja'dan hatta Sonoma'dan geliyor. Sebze üreten çiftlikler en çok oralarda bulunurmuş ama çoğu zaman talebi karşılayamaz, mal yetiştiremezlermiş. O zaman patronlar ta San Francisco'lardan çok acele sebze getirtirlermiş. Billy'yi tanıştırdım onlara. yerel endüstriyi desteklemeye söz verdiler. Onlar için de daha iyi olacak. Aynı nitelikte sebzeyi aynı fiyata satabilirsiniz. Yalnız daha güzel, daha taze olmasına dikkat edin ve unutmayın ki yol yakın olduğundan taşıma daha ucuza mal olacaktır size.
Ayrım sonu.